Ayrım 27. Günlerin Getirdiği, Isabel Allende, sayfa 340. Dualar. Dünyanın büyülü bir yer olduğu ve neredeyse hiçbir şey denetleyemediğimiz, pek az şey bildiğimiz ve aklımızın sınırlarını anlayabilmek için tarihe şöyle bir göz atmamız yeterli olduğuna göre, geri kalan her şeyin insanların büyük hayallerinden başka bir şey olmadığı düşüncesini daha çok küçük yaştan aklıma sokmuş olan benimki gibi bir büyük anneye sahip olunca bana dünyada her şeyin mümkün gibi görünmesinde şaşılacak bir şey yok. Binlerce yıl önce büyük annem hayattayken, ben de korku içinde küçük bir kızken, kadıncağız herhalde annemin haberi olmadan arkadaşlarıyla birlikte beni ruh çağırma seanslarına sokardı. Masanın kenarına erişebileyim diye sandalyenin üzerine iki minder birden koyarlardı. Bugün benim elimdeki aslan pençesinden ayakları olan aynı meşe masaydı o. Çok küçük olduğum ve anılara değil fantazilere sahip olduğum halde, o hanımlar tarafından çağrılmış ruhların etkisiyle masanın atlayıp sıçradığını görebiliyorum. Oysa benim evimde yerinden hiç kımıldamamıştır. Tıpkı ölü bir öküz gibi o ağır ve yerinden kalkmaz haliyle sıradan mobilyaların iddiasız işlevini yerine getirerek yerli yerinde durmakta. Bu olayın gizemi düşmanlarımın beni suçladıkları gibi sırf kitaplarımın tuzu biberi olsun diye başvurduğum bir edebiyat hilesi değil, hayatın ta kendisinin bir parçası. Sonsuz kargaşadan kız kardeşim Jane'in daha önce anlattığım gibi korların üzerinde yalın ayak yürümesi türünden anlaşılmaz bir sır bu. İnsanı değiştiren bir deneyim, çünkü akılcı ya da bilimsel hiçbir açıklaması yok, o anda inanılmaz yeteneklere sahip olduğumuzu anladım. Tıpkı yüzmeyi, doğurmayı ve ölmeyi bildiğimiz gibi, belki yolumuzun üstüne sıklıkla çıkan sıcak korların karşısında da ne yapacağımızı biliyoruz. O deneyimi bir kez yaşadıktan sonra gelecek karşısında kendimi daha huzurlu hissediyorum. Gevşeyecek ve kendimi ruhumun rehberliğine bırakacak olursam, en kötü buhranlara bile göğüs gerebilirim demişti bana Jane. İşte oğlu kollarında öldüğünde yaptığı da buydu. Ayakları yanmadan ateşin üzerinde yürümüştü. Mucizeleri rüyalara, ruhlara ve kuşkulu daha başka olaylara neden inandım, Niko bana hep sormuştur. Onun o pragmatik aklı, yarım yüzyıl önce gömülmüş bir büyük annenin hikayelerinden daha tutarlı kanıtlara ihtiyaç duyar. Oysa açıklayamadığım şeyin büyüklüğü beni büyü düşüncesine iter. Mucizeler mi? Bence onlar her dakika gerçekleşiyor. Örneğin klanımızın aynı teknenin içinde seyretmeyi sürdürmesi gibi, ama kardeşine sorarsan algılama, fırsat ve inanma isteklerinin bir karışımından başka bir şey değil bu. Oysa sende büyük annemdeki aynı manevi kaygı vardı. Her günkü mucizeler karşısında açıklamaları içinde büyümüş olduğun Katolik inancında arardın. Kuşkuların sana rahat vermiyordu. Komaya girmeden önce bana en son söylediğin şey şuydu: Tanrı'yı arıyorum ve onu bulamıyorum. Seni seviyorum anneciğim. Onu artık bulduğunu düşünmek istiyorum yavrum. Belki de umduğun gibi çıkmamıştır da senin için bir sürpriz olmuştur. Burada geride bıraktığın dünyada insanlar Tanrı'yı alıp kaçırdılar. Yüzyıllar boyunca nasıl olup da ayakta kalabildiklerini ve hala da nasıl yayıldıklarını anlayamadığım saçma sapan bir takım dinler yarattılar. Amansız dinler bunlar. Sevgiyi, adaleti ve hayırseverliği telkin ediyorlar ama bunları kabul ettirebilmek için şiddete başvuruyorlar. Bu dinlerin en önde gelen kişileri insanları yargılıyor, cezalandırıyor. Neşenin, zevkin, merak duygusunun ve hayal gücünün karşısında kaşlarını çatıyorlar. Benim kuşağımdan pek çok kadın kendimize uygun bir maneviyat yaratmak zorunda kaldık. Daha uzun yaşasaydın belki sen de aynı şeyi yapacaktın, çünkü ataerkil tanrılar bize göre değil. Onlar erkeklerin isteklerini ve günahlarının kefaretini bize ödetiyorlar. Neden bizden bu kadar çok korkuyorlar? Bizleri içine alan anaç bir tanrı düşüncesi hoşuma gidiyor benim. Doğayla bağlantılı, hayatın eş anlamlısı olan bir tanrı. Sonsuza dek süren bir yenilenme ve evrim geçirme süreci. Benim tanrıçam bir okyanus, bizler de su damlacıklarıyız. Ama bu okyanus kendisini biçimlendiren damlalar sayesinde var oluyor. Dostum Mikishima, Japonya'nın eski Shinto dinine inanıyor. Bizlerin neşe içinde yaşamak üzere ana tanrıça tarafından yaratılmış kusursuz yaratıklar olduğumuzu öğreten bir din bu. Suç, nedamet, cehennem, günah, karma ya da herhangi bir özveri ihtiyacı diye bir şey yok. hayat kurtarmak için yaşanıyor. Bundan birkaç ay önce Mickey 100 kadar Japon'un ve oraya tam bir karnaval şamatası içine giden 500 Brezilya'nın yanında bir Şintoizm çalışması yapmak üzere Osaka'ya gitti. İbadet sabahın saat 4'ünde ilahilerle başlıyormuş. Erkek ve kadın üstadlar ahşaptan yapılma o koskoca sade tapınağın içinde toplanmış olan kalabalığa seslenerek onların her birinin kusursuz olduğunu söylediklerinde Japonlar eğilerek teşekkürlerini bildiriyorlar. O arada Brezilyalılar da tıpkı Dünya Futbol Şampiyonası'nda Brezilya gol attığında olduğu gibi sevinçle bağırışarak dans ediyorlarmış. Her sabah şafak sökerken Mickey bahçeye çıkıp eğilerek yeni günü ve dünyada yaşayan milyonlarca ruhu kısa bir ilahiyle selamlar, sonra eve girerek sushi ve ot çorbasıyla kahvaltısını eder, arabasını kullanırken devamlı gülerek muayenehanesine gider. Bir defasında onu sarhoş sanan bir devriye durdurmuş, "İçkili değilim, manevi ibadetimi yapıyorum," diye açıklamış Mickey. Polisler kendilerini alaya aldığını sanmışlar, neşe kuşku uyandıran bir şeydir. Geçenlerde Lori ile ikimiz İrlandalı bir Hristiyan ilahçı dinlemeye gittik. Adamın şivesinin ve benim bilgisizliğimin oluşturduğu engellere rağmen kısa bir meditasyonla başlayan bu sohbetten net bir şey çıkardım. Adam dinleyicilerden gözlerini yummalarını, gevşemelerini, bilinçli bir şekilde soluk almalarını, yani bu gibi durumlarda hep istenen şeyler istedi. Sonra da en sevdiğimiz yeri düşünmemizi söyledi. "Ben senin ormandaki bir ağaç gövdesini seçtim. Bir de yanımıza yaklaşarak karşımıza oturacak birini seçmemizi. Bizi kusurlarımızla ve erdemlerimizle hiç yargılamadan olduğumuz gibi seven o kişinin sonsuz bakışların içine gömmeliydik kendimizi." O hilalçının dediğine göre işte bu Tanrı'nın yüzüydü. Benim gözümün önüne 60 yaşlarında bir kadın geldi. İri yarı bir Afrikalı kadın. Etleri dipdiri, dudaklarına tatlı bir gülümseme, capcanlı gözler, cilalanmış akuji gibi pırıl pırıl pürüzsüz bir ten, duman ve bal kokulu. Varlığıyla öyle kudretliydi ki ağaçlar bile saygı belirtisi olarak eğiliyorlardı önünde. Benim sana Niko'ya ve küçükken torunlarıma baktığım gibi bakıyordu bana. Her şeyimle kabul ediyordu beni. Onlar da kusursuzdular. Saydam kulaklarından tut da kullanılmış çocuk bezi kokusuna varana kadar her şeyleriyle sonsuza dek kendi özlerine sadık kalmalarını, onları her türlü kötülükten korumayı, ellerinden tutarak tek başlarına yürümeyi öğrenene kadar onlara rehberlik etmeyi istiyordum. Geçen her anın onları birazcık değiştirdiğini ve benden uzaklaştırdığını bilmenin verdiği acıyı da içinde barındırdığı halde bu sevgi sırf mutluluk ve sevinçti. Torunlarımda porfiri olup olmadığını öğrenmek için nihayet onlara test yapabildiler. Kaliforniya'daki sonsuz kargaşadan kız kardeşlerim Pia ve Şil'deki annem yıllardan beri ailem için dua ediyorlardı. O arada ben de acaba bu bir işe yarıyor mu diye merak ediyordum. Olabilecek en zorlu deneyleri yaptılar. Sonuçlar belirsiz. Duaların bir etkisi olup olmadığı belli değil. Bu da ömürlerini insanlığın hayrı için dua etmeye adayan insanlar için belden aşağı bir yumruk olsa gerek ama yine de ne sonsuz kargaşadaki kız kardeşlerimi yıldırabildi ne de beni. Kargaşadaki kız kardeşlerimi yıldırabileceğini sanmıyorum. Lori'nin annesi Luciella meme kanseri tanısı koydular. Ben de tam o sırada Amerika Birleşik Devletleri'nin en güneyindeki koyu Hristiyan topraklarda bir tura çıkmıştım. Bill de aynı sıralarda bir arkadaşıyla birlikte pirinçten yapılmış bir yusufçuktan farkı olmayan küçücük bir uçağın içinde Latin Amerika'yı baştan aşağı dolaşıyordu. Kaliforniya'dan ta Şili'ye kadar çılgınca bir maceraydı bu. Kendilerini yeniden doğmuş Hristiyanlar olarak tanınan 40 milyon Amerikalı var. Born Again Christians, bunların çoğu ülkenin orta kesiminde ve güneyinde yaşıyor. Konferansından birkaç dakika önce bir kız yanıma yaklaşarak benim için dua etmeyi önerdi. Ben de benim için dua edeceğini, o gün hastanede olan Luciella için, bir de Ant Dağları'nın daracık geçitlerinde hayatını kaybedebilecek olan kocam Will için dua etmesini istedim. Ellerimi tuttu, gözlerini yumarak yüksek sesle upuzun bir duaya başladı. Onun bu duası başka kimseleri de yanımıza çekmiş, insanlar çevremizde bir halka oluşturmuşlardı. İşleri imanla dolu olarak her cümlede Luciella ile Willie'nin adlarını anıp Hazreti İsa'ya çağrıda bulunuyorlardı. Konferanstan sonra annesinin nasıl olduğunu öğrenmek için oraya telefon ettiğimde ameliyatın gerçekleştirilmediğini öğrendim. Çünkü ameliyathaneye girmeden önce onu muayene etmişler ve tümörü bulamamışlardı. O sabah ona 8 kere mamografi, bir de sonografi yapmışlar. Hiçbir şey bulamamışlar. Eldivenlerini çoktan takmış olan profesör, cerrahi müdahaleyi ertesi güne kadar erteleyerek Hüseyin'e bir tarama yaptırması için başka bir hastaneye göndermişti. Orada da kanser bulunamadı. Bunun hiçbir açıklaması yoktu çünkü günlerce önce yapılan biyopsi tümörü doğrulamıştı. Aradan 2 hafta geçtikten sonra tümör yeniden ortaya çıkmış olmasaydı bu kesin bir mucize olabilirdi. Her şeye rağmen Lucille ameliyat edildi ancak o aynı gün Willy Panama'nın üstüne uçarken havada bir basınç değişikliği olmuş ve küçük uçak birkaç saniye için 2000 metre pike yapmıştı. Willy'nin bu entipüften mekanik böceği kullanmakta olan pilot arkadaşının becerisi onları feci bir ölümden kıl payı kurtarmıştı. Yoksa o Hristiyanların iyi niyetleri miydi onları kurtaran? Arkadaşımın dualarını ve sana o kadar yalvarmama rağmen Paula, Andre ile Nicole'ün test sonuçları kötü bir haberciydi. Senin de en acı biçimde anladığın gibi bu durum kadınlarda erkeklerde olduğundan çok daha ciddi. Çünkü hormonlardaki kaçınılmaz değişiklikler bir krize neden olabiliyor. Ailen içinde bir başka trajedi gerçekleşebileceği korkusuyla birlikte yaşamak zorunda kalabiliriz. Niko bunun normal bir hayat sürme imkanını ne zayıflattığını ne de engelleyebildiğini, yalnızca kaçınabilecek bazı tetikleyiciler karşısında riski arttırdığını hatırlattı bana. Senin yaşadığın vaka koşulların ve hataların bir bileşimiydi. Korkunç bir şanssızlıktı. Abartıya kaçmadan önlemlerimizi alacağız dedi kardeşin. Bu büyük bir aksilik ama olumlu bir yanı da var. Kızlar kendilerine dikkat etmeyi öğrenecekler. Onları her zaman az çok yakınımıza tutmak için iyi bir bahane olacak. Bu tehdit bizi birbirimize daha yaklaştıracak. Tıbbın ilerlemesiyle kızların sağlıklı olacakları, çocuk doğuracakları ve uzun bir hayat sürecekleri konusunda güvence verdi bana. Genetik mühendisliği konusunda yapılan araştırmalar porfiri hastalığının gelecek kuşaklara geçmesini engelleyebilirdi. Şeker hastalığı ve daha başka kalıtımsal hastalıklar bundan çok daha ciddi diye tamamladı sözlerini. Artık o zamanlar benim Nicole'la olan ilişkim daha önceki yıllardaki gizli tehlikeleri atlatmıştı. Birbirimize olan sevgiyi kaybetmeden göbek kordonunu kesmiştik. Her zamanki gibi bir samimiyet vardı aramızda ama ben ona saygı göstermeyi öğrenmiştim ve bütün dürüstlüğümle onu sıkmamaya çalışıyordum. 3 torunuma olan sevgim gerçek bir saplantı haline almıştı ve o çocukların benim değil, Nico ile Sheila'nın olduklarını kabullenmek yıllarıma mal olmuştu. Dünyadaki bütün büyük annelerin bu bir psikiyatrın öğretmesine gerek kalmadan bildikleri bu kadar aşikar bir şey öğrenmek neden bu kadar zamanımı aldı bilemiyorum. Kardeşin ikimiz terapiye bir süre birlikte gittik. Sıkı sıkı uygulayamadığımız halde birlikte yaşamak için bir takım sınırları ve kuralları saptayan sözleşmeler bile yaptık. Hayat güzel görünsün diye insanın her şeyi yerli yerine koyduğu, sonra gelecek kuşaklar için görüntüyü saptadığı bir fotoğraf değil ki. Beklenmedik şeylerle dolu, kirli, düzensiz, hızlı bir süreç. Emin olunan tek şey her şeyin değişeceği. Bütün o sözleşmelere rağmen kaçınılmaz sorunlar çıkıyordu ortaya. Bu yüzden de kaygılanmanın fazlasıyla tartışmanın ya da en ince ayrıntıya kadar denetlemeye çalışmanın bir yararı yoktu. Şansımıza ve iyi niyetimize güvenerek kendimizi günlük hayatın akışına bırakmamız gerekiyordu. Çünkü ikimiz de birbirimizi bile bile incitecek değildik. Ben hata yapacak olursam ki bunu sıklıkla yapıyordum, o her zamanki nezaketiyle bunu bana hatırlatıyordu. Böylelikle bir daha birbirimizden uzaklaşmadık. Uzun yıllardan beri neredeyse her gün görüşürüz ama uzun boylu, adeleli, kırsaçlı ve sakin havalı bu adam beni her defasında şaşırtıyor. Baba tarafından büyük babasına yadsınamayacak kadar benzemeseydi, doğduğunda hastanede onu değiştirdiklerinden, yerlerdeki bir ailenin benim genlerimi taşıyan ufacık tefecik, parlamaya hazır bir oğulları olduğundan kuşkulanabilirdim. Yıllardan beri yaptığı işi bırakınca hayatı daha iyiye gitti. Şirket işleri maliyetin daha düşük olduğu, Hindistan'da yaptırmaya karar vermiş, Nico dışındaki bütün çalışanlarını işten çıkarmıştı. Çünkü Nico programları Yeni Delhi'deki ofisle eş güdüm halini yürütebiliyordu. Ama o, iş arkadaşları dayanışma halinde olduğunu göstermek için çekip gitmeyi yeğledi. San Francisco'daki bir bankada saat hesabı çalışacağı bir iş buldu. Ayrıca menkul kıymetler borsasında oldukça isabetli işlemler yapmaya da başladı. Epeyce zaman önce Lori ile ikimizin ona dediğimiz gibi Nico bu iş için gerekli önsezilere ve soğukkanlığa sahip biri ama Biz bunun hiç kafasına kalkmadık. Tam tersine bu kadar iyi bir fikrin nereden aklına geldiğini sorduk. O da camları tuzla buz edecek bakışlarından birini fırlattı bize. Altın Ejder. Evanjelik hareketin zirveye tırmanması üçlemenin ikinci kitabı için konu vermişti bana. Cumhuriyetçilerin 2000 yılında seçimleri kazanmak için büyük bir başarıyla harekete geçirdikleri Hristiyan sağı aslında her zaman kalabalık olmuş ama laikliğin sağlam bir temele oturduğu ülkede siyaseti belirleyebilmiş değildir. George W. Bush'un başkanlığı döneminde evanjelistler gündemlerinde olan şeylerden daha azını başarabilmişlerdi ama her ne olursa olsun değişiklikler dikkat çekici. Pek çok eğitim kurumunda artık evrim teorisinden değil, yaratılışın İncil'deki açıklaması için bir örtmece olan akıllı tasarımdan söz ediliyor. Dünyanın 10 bin yıllık bir geçmişe dayandığını, bunun tersi olan her iddianın dimsakkının olduğunu söylüyorlar. Colorado'da Büyük Kanyon'daki rehberler o jeolojik katmanların arasında 2 trilyon yıllık bir doğa tarihinin yazılı olduğunu turistlere söylerken ihtiyatlı olmak zorundalar. Norveç'te dinozorlardan önce yaşamış otobüs büyüklüğünde deniz hayvanlarından 20 tane fosil bulacak olsalar müminler bunu ateistlerin ve liberallerin bir komplosuna yoruyorlar. Kürtaja ve sakınma dışında her türlü doğum kontrolüne karşı geliyorlar ama ölüm cezasına ya da savaşa karşı harekete geçmiyorlar. Pek çok vaftizci, vaiz, yüzyıllık feminist mücadeleyi bir çırpıda silerek kadının erkeğe boyun eğmesinde ısrar ediyorlar. Binlerce aile çocukların aklına devlet okullarına laik düşünceler sokulmasın diye onları evde okutuyorlar. Sonra da o gençler Hristiyan üniversitelerine gidiyorlar. Bush yönetimi sırasında Beyaz Saray'daki çalışanların %70'i bu üniversitelerden geliyordu. Umarım geleceğin politikacılarına dönüşmezler. Torunlarım bütün bunların tıpkı Utah'taki bazı Mormonların çok eşliliği gibi bir merak konusu olduğu Kaliforniya'da sanki bir sabun köpüğünün içinde yaşıyorlar. Ama aile içindeki yetişkinlerin konuşmalarını duydukları için her şeyden haberleri oluyordu. Ve onları insanları içine alan bir felsefe çevresinde herhangi bir eğilimin köktenciliğine karşıt olan özenli bir maneviyat biçimi içinde düşünmeye yönlendirdim. Kafamda belirgin fikirler yoktu ama onlarla yaptığımız sohbetlerde ve Tabra'yla çıktığımız uzun yürüyüşlerde yavaş yavaş kafamda bazı düşünceler oluşturmuştum. Tabra babasını kaybettiği için tuttuğu uzun yası hala sürdürdüğünden o aylarda hemen her gün yürüyüşe çıkıyorduk. Babasının kendisine çocukken öğrettiği şiirleri, bitki ve çiçek adlarını kelimesi kelimesine hatırlıyordu. Neden ben onu senin Paola'yı gördüğün gibi göremiyorum diye merak ediyordu. Ben onu görmüyorum ama içimde hissediyorum. Yanımda olduğunu hayal ediyorum. Bense babamı rüyamda bile görmüyorum. Babasının hoşuna giden kitaplardan ve çalıştığı okulda sansür yüzünden öğretemediği daha başkalarından söz ediyorduk. Tabra gözyaşlarını içine akıtıyor, benim bir sonraki romanımdan bahsederken içi coşkuyla doluyordu. Hiç yorulmak bilmeden yaptığı gezileri sırasında ziyaret ettiği ve halkının gök gürültüsü ejderinin krallığı adını verdikleri Utah'ın benim istediğim o efsanevi ülke içine bir model oluşturabileceği de onun aklına gelmişti. Ülkenin adını Altın Ejder Krallığı olarak değiştirdik. O ejderin geleceği okuyabilen büyülü bir heykel olmasını da Tabra önerdi. Üçlemenin her bir kitabındaki olayların farklı bir kültürün içinde ve farklı bir kıtada geçmesi düşüncesi hoşuma gitmişti. O yeri hayal edebilmek için de yıllar önce sana verdiğim sözü yerine getirerek Paola, Hindistan'a ve Nepal'e yaptığımız gezilerden esinlendim. Sen Hindistan'ın garip bir deneyim olduğuna inanıyordun, gerçekten de öyleydi. Amazonlardaki ya da Afrika'daki aynı şey olmuştu bana. Oralarda gördüklerim benim gerçeklerimden o kadar uzaktı ki bunları bir kitabın içinde asla kullanamayacağımı sanıyordum ama atılan tohumlar benim içimde filizlenmiş. Sonunda da o gençlik üçlemesinin içinde meyvelerini vermişti. Bill'in dediği gibi her şey er ya da geç kullanılır. Dünyanın o yöresinde bulunmamış olsaydım o renkleri, törenleri, giysileri, manzaraları, insanları, yiyecekleri, o dini ya da o hayat tarzını yaratamazdım. Torunlarımın yardımı yine de daha değerli olmuştu benim için. Tibet'teki Budizm'den, animizmden ve onların okudukları fantezi kitaplarından fikir alarak bir din yarattık. Andre ile Nicole oldukça liberal bir Katolik okuluna gidiyorlar. Orada gerçeğin aranması, manevi dönüşüm ve başkasına yardım etmek doğmanın kendisinden çok daha önemli. Torunlarım hiçbir dinsel eğitim almadan gitmişlerdi o okula. Birinci hafta ödev yaparken Nicole'den ilk günahın ne olduğunu açıklaması istenmişti. Bunun ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok dedi. Sana bir ipucu vereyim Nicole. Adem ile Havva'nın öyküsünden geliyor diyerek ona yardımcı olmak istedi Lori. Onlardaki. Ben günahın bir elma ile ilgili olduğunu sanıyorum diye lafa karıştı Andre, kendi pek inanmayarak. Ama elmaların sağlık için iyi olduğu söylenmiyor muydu diye itiraz etti Nicole. İlk günahı bir yana bırakarak oturup insan ruhundan söz etmeye koyulduk. Böylece Altın Ejder Krallığındaki maneviyat konusu şekillenmeye başladı. Seremoniler, ritüeller, gelenekler kızlara çok çekici bir fikir gibi gelmiş. Alejandro da telepati ve telekinezi gibi şeylerle olağanüstü beceriler geliştirebilmeye bayılmıştı. Bu noktadan sonra yazmaya koyuldum, ilham alamadığım her defasında aya kuş akayı ve kendi çocukluğumu aklıma getiriyor ya da tabrayla çocuklardan medet umuyordum. Andre olayların özünü tasarlamama katkıda bulundu. Alejandro da ejderha heykelini koruyan engelleri uydurdu. Labirenti, zehirleri, yılanları, tuzakları, tavandan düşen bıçaklarla kargılar. Karadam yetiler hiç erimeyen karlar ülkesinin o hayali devlerinden birini tanımayı her zaman istemiş olan Nicole'ün yaratılarıydı. Tabra'da Hindistan'ın kuzeyine yaptığı bir gezide anlattıklarını duydu, bir suç tarikatı olan Mavi Adamlarla katkıda bulundu. Bu hatır sayılır yardımcı ekibimin sayesinde ikinci gençlik romanımı 3 ay içinde bitirmiş, geri kalan zamanda da Şili hakkında yazdığım küçük bir kitaba rötuş yapmaya karar vermiştim. Kitabın başlığı olan Yüreğimdeki Ülkem, bilimsel tutarlılıktan yoksun olduğunu açıkça gösteriyor. Benim öznel görüşümü yansıtıyordu. Zamanın ve mekanın ötesinden baktığımda Şili ile ilgili anılarım tıpkı kolonicilik dönemindeki kiliselerde bulunan o eski tablolardaki gibi soluk bir altın rengine bürünmüştü. Müsvedde'yi ilk biçimiyle okuyan annem, kitaptaki o olaycı ifadenin Şili'ye bir balyoz darbesi gibi ineceğinden ve eleştirmenlerin en iyi olasılıkla beni yerden yere vuracaklarından korkuyordu. Burası ahmaklar ülkesi diye beni uyardı ama ben öyle olmayacağını biliyordum. Edebiyattan anlayan kimseler olmak başkaydı. Bu afetler ülkesinde hayatta kalabilmek için yüzyıllar boyunca sapıkça bir mizah duygusu geliştirmiş olan ve entelektüel havalarına girmeyen bizim gibi Şiller olmak bambaşkaydı. Gazetecilik dönemindeyken biz Şilleri kendi kendimize dalga geçmek kadar hiçbir şeyin eğlendirmediğini ama bunu bir yabancının yapmasını dünyada hoş görmediğimizi öğrenmiştim. Yanılmamışım çünkü bir yıl sonra kitabım yayımlandı. Kimse sokakta kafama domates falan atmadı. Üstelik korsan yayını da yapıldı. Kitap yayımlandıktan 2 gün sonra Santiago'nun merkezindeki sokaklarda CD'lerin, video filmlerinin, tanınmış marka gözlük ve çanta taklitlerinin yanında asıl fiyatının 1/4 fiyatına satılan yığınla korsan kopyası piyasaya çıktı. Ahlaki ve ekonomik görüş açısından bakıldığında korsan yayıncılık yayın evleri ve yazarlar için tam bir felaket ama aynı zamanda bir bakıma bizim için bir şeref. Çünkü ilgilenen pek çok okuyucu olduğu ve yoksulların bu kitabı alamadığı anlamına geliyor. Şili bu gelişmeyi günü gününe izliyor. Asya'da ise Harry Potter'ın kitaplarının korsan baskıları öyle utanmasızcasına yapılıyor ki kitabın kadın yazarının daha hayal bile etmediği cildi sokaklarda çoktan satışa çıkmış oluyor. Yani toz toprak içindeki bir çatı arasında oturmuş G.K. Rowling gibi yazı yazmakta olan küçük bir Çinli kadın var ama adı sanı bilinmiyor. Benim aşık olduğum Şili gençliğimdeki Şili'ydi. Erkek kardeşindekiniz henüz küçükken, ben babana aşıkken, gazeteci olarak çalışırken ve biz hep beraber çatısı saman kaplı küçük prefabrik bir evde tıkış tıkış otururken yaşadım yani. O dönemde kaderimiz güzelce planlanmış ve bize kötü bir şey olamazmış gibi görünüyordu. ülke değişmekteydi. 1970 yılında Salvador Allende başkan seçilmiş, siyasi ve kültürel bir patlama gerçekleştirmişti. Halk daha önce hiç tatmadığı bir iktidar duygusu da sokaklara dökülmüştü. Gençler duvarlara sosyalist tarzı resimler yapıyorlardı. Protest şarkılar dolduruyordu havayı. Çili bölünmüştü. Aileler de öyle, tıpkı bizim ailemiz gibi. Senin büyük annen Gironi Allende karşıt protestocuların en başına yürüyor ama bizi taşlamak üzere evimizin önünden geçmesinler diye göstericileri başka yollara yönlendiriyordu. Dahası cinsel devrimin ve feminizmin zirveye çıktığı bir dönemdi. Bunlar toplumu neredeyse politikadan daha çok etkilemiş, benim için de son derece önemli olmuştu. İşte o sırada 1973 askeri darbesi gerçekleşti ve şiddet hareketleri zincirden boşanarak kendimizi güvende hissettiğimiz o küçük dünyamızı başımıza yıktı. Acaba o askeri darbe ve onu izleyen o terör yolları olmasaydı bizim hayatımız nasıl olurdu? Diktatörlüğün Şili'sinde kalmış olsaydık ne olurdu acaba? Venezuela'da hiç yaşayamazdık. Ne sen Ernesto'yu tanıyabilirdin ne de Nico Şila'yı aşık tanıyabilirdi. Belki de ben kitap yazmazdım. Willie'ye aşık olma fırsatım da olmazdı. Bugün Kaliforniya'da da olmazdı. Bu zırva laflar gereksiz, hayat haritasız yürürken kendiliğinden oluşur, geri dönmeye de imkan yoktur. Yüreğimdeki ülkem, kalbimdeki o büyülü toprakları ve anıları, Niko ile ikinizin çocukluğunuzun en mutlu yıllarını geçirdiğimiz o yoksul ve dost ülkeyi saygıyla andığım bir kitap. Gençler için üçlemenin ikinci cildi artık birkaç çevirmenin elindeydi ama dikkatimi Şili hakkında yazdığım kitabın üzerine toplayamıyordum. Çünkü tekrar tekrar gördüğüm bir rüya bana rahat vermiyordu. Rüyamda labirent gibi bir mahzende bir bebek olduğunu görüyordum. Tıpkı çocukluğumda büyük babamın tek başına oynadığım oyunlarla onca saat geçirdiğim evindeki gibi her yanından borular ve kablolar geçen bir yerdi burası. Ben çocuğun yanına kadar gidebiliyor ama onu ışığa çıkaramıyordu. Billy'ye anlattım. Yalnızca yazı yazdığım zaman rüyamda bebekler gördüğümü hatırlattı bana. Hiç kuşkusuz yeni kitabımla ilgili bir şeydi bu. Altın Ejder Krallığından söz ettiğinden korkarak Müsvedde'yi bir kez daha gözden geçirdim ama dikkatimi çeken bir şey olmadı. Tekrar tekrar gördüm o rüya haftalar boyunca beni rahatsız edip durdu. Ta ki sonunda kitabın İngilizce çevirisi elime gelip onu öteki dilin uzağında okuyana kadar. İşte o zaman kitabın özünde ciddi bir sorun olduğunu farkına vardım. Olayın kahramanları olan Alexander ile Nadia'nın elde etmelerine imkan olmayan ve kitabın sonunu belirleyen bir bilgiye sahip olduklarını varsaymıştım. Müsvedde'yi çevirmenlerimden geri isteyerek bir bölümü değiştirmek zorunda kaldım. Bir yeraltı labirentine sıkışıp kalarak ard arda her gece benim sabrımı taşıran o çocuk olmasaydı bu hata gözümden kaçmış olacaktı. 27. ayrımın sonu sayfa 354.